Ayrım 2. Beyaz Aslan. Henning Mankell. Sayfa 20. Wallander Robert Åkerblom'la birlikte kasabaya gitti. Telesekreterdeki mesajı dinledikten ve genç kadının çalışma masasını ve çekmecelerini denetledikten sonra Björk'le konuşmak için bürosuna geri döndü. Kayıp kişilerin nasıl aranacaklarına ilişkin tüm talimatlar alabildiğine açık seçik olmasına karşın Wallander yine de her türlü kaynağın elinin altında olmasını istiyordu. Lois Åkerblom'un ortadan kayboluş şekli bir cinayetin işlendiğini daha başından belli ediyordu. Åkerblom emlak şirketinin bulunduğu yerde eskiden büyük bir market vardı. Wallander henüz genç bir polisken Malmö'den Gestad'a geldiğinde bu marketten alışveriş yapardı. İçeride birkaç masayla satılık evlerin resimleriyle ayrıntılarını içeren küçük notlar yazı panosuna iliştirilmişti. Odanın ortasında büyükçe bir masa vardı. Burada gelen müşterilere satılık evlerin ayrıntılarına ilişkin bilgi veriliyordu. Duvarda civar kent ve kasabaların haritaları asılıydı. Odanın hemen arkasında da küçük bir mutfak vardı. İçeriye arka kapıdan girmişlerdi ama ön kapının üstündeki "Bugün kapalıyız" yazısı Wallander'in gözünden kaçmamıştı. "Sizin masanız hangisi?" diye sordu Wallander. Robert Åkerblom gösterdi. Wallander diğer masaya oturdu. Masanın üstünde bir ajandanın, iki küçük kızın resimlerinin, birkaç dosyanın ve kalemliğin dışında başka bir şey yoktu. Wallander masanın yeni toparlandığı izlenimine kapıldı. "Burayı kim temizliyor?" diye sordu. "Haftada 3 gün gelen bir temizlikçimiz var," diye yanıt verdi Robert Åkerblom. "Biz de her gün masaların tozunu alıp çöp kutularını boşaltırız." Wallander onaylarcasına başını salladı. Sonra da çevresine bakındı. Burada kendisini şaşırtan tek şey mutfak kapısının yanında duvara asılı olan haç üstündeki İsa'nın resmiydi. Sonra da başını telesekretere çevirdi. "Cuma günü öğleden sonra aldığımız tek mesaj buydu," dedi Robert Åkerblom. "İlk izlenimler," diye geçirdi içinden Wallander. "Şimdi şu mesajı can kulağıyla dinle." "Selam. Krageholm'daki eve bakmaya gidiyorum. Sonra da eve geleceğim. Saat şimdi 3:15 geçiyor. 5'te evde olurum." Neşe dolu diye düşündü Wallander. Kadının sesi mutlu ve canlı geliyor. Ne korkmuş ne de tedirgin olmuş bir hali var. "Bir kez daha dinlemek istiyorum," dedi Wallander. "Ama önce sizin mesajınızı dinlemek istiyorum. Tabii silmedinizse." Robert Åkerblom başını salladı. Bantı başa sararak düğmeye bastı. "Åkerblom Emlak Şirketi'ne hoş geldiniz. Şu anda size yanıt veremiyoruz. Ama pazartesi sabahı yine her zamanki gibi saat 8'de burada olacağız. Eğer mesaj bırakmak ya da faks göndermek istiyorsanız lütfen sinyal sesini bekleyiniz. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz." Wallander Robert Åkerblom'un pek de rahat konuşmadığını sezinlemişti. Adamın sesi belli belirsiz gergindi. Dikkatini yeniden Louis Åkerblom'a çevirdi ve genç kadının kocasına bandı yeniden başa sarmasını söyledi. Wallander mesajı defalarca dinledi. Sözcüklerin arkasındaki anlamları çıkarmaya çalıştı. Bunların ne olabileceğine ilişkin bir fikri yoktu ama yine de denemekten yanaydı. Aynı mesajı yaklaşık 10 kez dinledikten sonra artık yeter dercesine başını salladı. "Bu kaseti yanıma alacağım," dedi. "Merkezde sesi büyütüp arka planda nelerin olduğunu anlamaya çalışacağız." Robert Åkerblom cihazın içinden küçük kaseti çıkararak Wallander'e uzattı. "Eşinizin masasının çekmecelerini araştırırken benim için bir şey yapmanızı rica edeceğim," dedi Wallander. "Geçen cuma günü eşinizin yaptığı ya da yapmayı tasarladığı her şeyi yazmanızı istiyorum. Kiminle nerede buluşacaktı, sizce o göreceği eve hangi yoldan gitmişti, buluşma saatini de yazın. Ayrıca Krageholm civarındaki eve ilişkin tüm ayrıntıları da yazmanızı istiyorum."
"Bunları bilmiyorum ki," dedi Robert Åkerblom.
Wallander ona şaşkınlıkla baktı.
"Evini satmak isteyen o hanımla Louis konuşmuştu," diye açıkladı Robert Åkerblom. "Kadının verdiği açıklamaya göre bir harita çizdi ve onu da yanına alarak yola koyuldu. Ayrıntıları bugün dosyalayacaktı. Evi bizler satmaya karar verirsek de ya ben ya da o gidip evin fotoğraflarını çekecekti."
Wallander bir an bu söylenenleri kafasında tarttı. "Bir başka deyişle evin nerede olduğunu yalnızca Louis'in bildiğini söylüyorsunuz değil mi?"
Robert Åkerblom başını evet dercesine salladı. Evin sahibesi hanım sizi ne zaman arayıp kararınızı öğreneceklersiniz diye sürdürdü konuşmasını Wallander.
Bugün arar diye düşünüyorum dedi Robert Åkerblom. Zaten bu yüzden Louis evi cuma günü görmek istemişti. Ayrıntıları hafta sonu konuşacaktık.
O hanım aradığında mutlaka burada olmalısınız dedi Wallander. Eşinizin eve baktığını ama ne yazık ki bugün hasta olduğunu söyleyin ona. Sonra da adresini ve telefon numarasını alın. Hemen ardından da beni arayın.
Robert Åkerblom anladığını belirten bir şekilde başını salladı. Sonra da oturarak Wallander'in istediği ayrıntıları yazmaya koyuldu. Wallander masanın çekmecelerini açmaya başladı. Önemli olabilecek bir şey bulamadı. Çekmecelerin tümü de neredeyse bomboştu. Yeşil kaplı not defterini çıkararak sayfalarını karıştırdı. Bir dergiden kesilmiş hamburger tarifini gördü. Sonra da bir süre iki küçük kızın resimlerini inceledi. Yerinden kalkarak mutfağa gitti. Mutfak duvarlarından birinde bir takvim, diğerinde de İncil'den bir alıntı asılıydı. Rafta açılmamış bir kutu kahve duruyordu. Diğer bir rafta ise çeşitli çay poşetleri vardı. Buzdolabını açtı, dolapta ise sütle margarin vardı. Kadının ses tonunu ve bıraktığı mesajı düşündü. Telefon ettiğinde arabanın durduğundan emindi. Kadının sesi dingindi. Bu ses tonundan bir yandan da arabayı kullanmadığı anlaşılıyordu. Aksi halde sesi titreyebilir ya da dalgın bir ifade söz konusu olabilirdi. Merkezde sesi büyütüp genişlettiklerinde haklı olduğu ortaya çıkacaktı. Ayrıca Louis Åkerblom kurallara uyan dikkatli bir vatandaşa benziyordu. Araba kullanırken telefonla konuşarak ne kendisinin ne de başkalarının yaşamını tehlikeye atabilecek birine hiç benzemiyordu.
Bıraktığı nottaki saat doğruysa diye geçirdiği içinden Wallander o zaman Skrup'ta olmalıydı. Bankadaki işini tamamlayıp Krage Holm'e doğru yola çıkmak üzereydi. Ama yola çıkmadan önce kocasını aramak istemişti. Bankada her şeyin yolunda gitmesinden çok memnundu. Dahası o gün cumaydı ve işi bitmişti. Hava da çok güzeldi. Kendini mutlu hissetmemesi için bir nedeni yoktu.
Wallander bir kez daha genç kadının masasına gidip oturdu. Masanın üstündeki ajandanın sayfalarını çevirmeye başladı. Robert Åkerblom az önce kendisinden istenilen ayrıntıları yazıp bitirmişti. Wallander'e uzattı.
''Bir soru daha sormak istiyorum.'' dedi Wallander. ''Aslında bu bir soru değil ama çok önemli. Louis nasıl biri?''
Hiçbir şey olmamış gibi konuşurken şimdiki zamanı kullanmaya özen gösteriyordu. Yine de artık Louis Åkerblom diye birinin artık yaşamadığı fikrindeydi.
Onu herkes sever dedi içtenlikle Robert Åkerblom. Neşeli, esprili, insanlarla kolay iletişim kurabilen biridir. İş dünyasından pek hoşlanmaz. Para ya da karmaşık anlaşmalar söz konusu olduğunda hemen bir kenara çekilir ve bunları benim çözümlememi ister. Çok kolay etkilenir ve kolay üzülür. İnsanların acı çekmesine dayanamaz.
Kişiliğinin özel bir tarafı var mı?
Özel mi?
Hepimizin özel bir tarafı vardır dedi Wallander.
Robert Åkerblom bir an için düşündü.
Aklıma gelmiyor diye cevap verdi.
Wallander başını sallayarak ayağa kalktı. 12'ye çeyrek vardı. Şefi Björk öğle yemeği için evine gitmeden önce onunla konuşmak istiyordu.
''Sizi bugün öğleden sonra ararım.'' dedi. ''Endişelenmemeye çalışın. Unutmuş olabileceğiniz bir şey, bilmem gerektiğini düşündüğünüz herhangi bir şey aklınıza gelirse hemen beni arayın.''
''Sizce başına ne gelmiş olabilir?'' diye sordu Robert Åkerblom dedektifin elini sıkarken.
''Büyük bir olasılıkla hiçbir şey.'' dedi Wallander. ''Yakında her şeyi öğreneceğiz.''
Wallander Björk'ü kapıdan çıkarken yakaladı. Her zamanki gibi yorgun ve bıkkın bir hali vardı. Wallander polis şeflerinin işlerinin kıskanılacak bir yanı olmadığını düşündü.
''Evine hırsız girmiş, geçmiş olsun.'' dedi Björk üzülmüş gibi bir yüz ifadesi takınmaya çalışarak. ''Bu haberin gazetelere yansımamasını ümit edelim. Dedektifin evine hırsız girdiğinin duyulması hiç de hoş olmaz.'' Çözülmemiş davaların yüzdesi çok yüksek. İsveç polisi uluslararası ligde pek başarılı değil.
Koşullar böyle dedi Wallander. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Koridorda Björk'ün odasının kapısında duruyorlardı.
Öğleden sonraya kalamaz diye ekledi. Björk başını sallayarak odasına geri döndü.
Wallander Robert Åkerblom'la yaptığı görüşmeyi en ince ayrıntısına dek anlattı.
İki çocuklu, dindar dedi Björk, Wallander sözünü noktaladığında. Cuma'dan beri kayıp, bu hiç de hoş bir şey değil.
Evet diye onayladı Wallander, hiç de hoş değil. Björk kaşlarını çatarak baktı.
Sence bir cinayet mi söz konusu?
Wallander omuzlarını silkti. Ne düşüneceğimi gerçekten de bilemiyorum dedi. Ama bu sıradan basit bir kaybolma olayı değil, bundan eminim. İşte bu yüzden de daha başından itibaren doğru kaynakları harekete geçirmemiz gerek. Bu olayda her zamanki gibi bekle ve gör politikasını uygulayamayız.
Björk evetlercesine başını salladı.
Haklısın dedi. Kimi istiyorsun?
Hanson burada olmadığı için elimizde yeterince eleman olmadığını unutayım deme.
Hanson da ayağını kıracak tam zamanı buldu doğrusu.
Martinson ile Swedberg'i istiyorum diye karşılık verdi.
Ha, aklıma gelmişken Swedberg E-14 karayolunu birbirine katan boğayı yakalayabildi mi?
Bir çiftçi kementle yakalayabilmiş dedi Björk asık yüzle. Swedberg koşarken bileğini burkmuş ama durumu o kadar kötü değil, çalışıyor.
Wallander ayağa kalktı.
Skrup'a gideceğim dedi. 4:30'da bir araya gelelim ve elimizdeki bulguları inceleyelim. Bir an önce kadının arabasını bulsak iyi olacak.
Björk'ün masasına küçük bir kağıt koydu.
Toyota Corolla dedi Björk. Bununla ben ilgilenirim.
Wallander Yistad'dan Skrup'a arabayla gitti. Düşünmek için zamana gereksinimi olduğundan uzun yolu yeğlemişti. Rüzgar çıkmıştı, bulutlar gökyüzünü kaplamıştı. Polonya'dan gelen feribotun rıhtıma yaklaşmakta olduğunu fark etti. Mosby plajına geldiğinde boş park alanından geçerek hamburgercinin önünde durdu. Arabadan inmedi. Geçen yıl yine burada iki cesetle kıyıya vuran plastik botu hatırladı birden. Riga'da tanıştığı Bayba Liep adındaki kadın aklına geldi. Elinden geleni yapmasına karşın kadını hala unutamaması doğrusu çok ilginçti. Aradan bir yıl geçmişti ve hala onu düşünüp duruyordu. Şu anda cinayete kurban gitmiş bir kadına doğrusu hiç gereksinimi yoktu. Huzura ve sessizliğe gereksinimi vardı. Evlenmek isteyen babasını düşündü. Evine giren hırsızları ve çaldıkları plakları düşündü. Sanki yaşamının önemli bir bölümü kendisinden çalınmış gibi hissediyordu. Stockholm'da okuyan kızı Linda'yı düşündü. Aralarındaki iletişimin gittikçe koptuğunu düşündü. Her şey arka arkaya gelmişti. Doğrusu bu kadarı da fazlaydı. Arabadan indi, ceketinin fermuarını çekti ve kumsala doğru yürüdü. Hava oldukça serindi, üşüdü. Robert Åkerblom'un söylediklerini yeniden düşündü. Farklı teoriler yakalamaya çalıştı. Her şeye karşın bu olayın basit bir açıklaması mı vardı acaba? Louise Åkerblom intihar etmiş olabilir miydi? Genç kadının telefondaki sesini anımsadı. Ses alabildiğine canlı ve neşeliydi. Kısa bir süre sonra Wallander kumsaldan uzaklaşarak Skrup'a doğru yola koyuldu. Louise Åkerblom'un öldürülmüş olabileceği gerçeğinden kendini bir türlü soyutlayamıyordu.
Üçüncü kısım. Bir banka soyup tüm dünyayı hayrete düşürmek Kurt Wallander'in vazgeçemediği hayallerinden biriydi. Ama birçok kişinin de aynı hayali kurduğundan emindi. Sıradan bir bankanın kasasında ne kadar para vardır diye geçirdi içinden. Düşündüğünden daha mı az? Yoksa yeterince mi? Böylesine çok parayla ne yapacağını tam olarak bilemiyordu. Ama yine de hayalinden vazgeçemiyordu. Aklından geçen bu düşüncelere güldü ama gülümsemesi suçluluk duygusunu bastıramadı. Louise Åkerblom'u canlı bulamayacağından artık emindi. Elinde cinayetin işlendiği yere ilişkin ne bir delil ne de kurban vardı ama yine de bir cinayet işlendiğinden emindi. İki küçük kızın fotoğrafları bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Açıklanması olanaksız bir şeyi nasıl açıklayabilirim diye düşündü. Robert Åkerblom ileride kendisini iki küçük çocukla bırakan tanrısına nasıl dua edebilecekti? Kurt Wallander, Skrup'taki Savings Bankası'nda geçen cuma günü dişçiden geldikten sonra emlak kredisi konusunda Louise Åkerblom'a yardım eden müdür yardımcısını bekliyordu. Bankaya 15 dakika önce gelen Wallander, daha önce bir kez karşılaştığı banka müdürü Gustav Halden'le bir süre konuşmuş ve müdüre bu konudan kimseye söz etmemesini rica etmişti.
Hem zaten ciddi bir şeyin olduğunu da sanmıyoruz diye açıkladı Wallander.
Anlıyorum dedi Halden, sıradan bir şeyin olduğunu düşünüyorsunuz.
Wallander başını sallayarak onayladı. Aynen böyleydi işte. düşünce ve bilgi sınırlanınca insan başka nasıl düşünebilirdi? Düşünceleri yanına yaklaşan biri tarafından kesildi.
''Benimle konuşmak istemişsiniz.'' dedi bir erkek ses arkasından.
Wallander döndü.
''Müdür yardımcısı Moberg siz misiniz?''
Adam evet dercesine başını salladı. Gençti. Wallander'in müdür yardımcısı kavramına göre ise çocuk sayılacak yaştaydı. Ama Wallander'in dikkatini anında çeken başka bir şey vardı bu genç adamda. Yanaklarından biri gözle görülür derecede şişmişti.
''Hala konuşurken zorlanıyorum.'' dedi Moberg.
Wallander adamın söylediklerini anlayamamıştı.
''Biraz beklesek daha iyi olacak.'' dedi Moberg. ''Uyuşturucunun etkisini geçmesini beklemeliyiz.''
''Yine de deneyelim.'' dedi Wallander. ''Fazla zamanım yok. Tabii konuşurken canınız çok yanmıyorsa demek istiyorum.''
Moberg başını iki yana sallayarak arka taraftaki küçük toplantı odasına doğru yürüdü.
''İşte tam buradaydık.'' diye açıkladı müdür yardımcısı. ''Louis Akerblom'un oturduğu sandalyede oturuyorsunuz. Halden onun hakkında konuşmak istediğinizi söyledi. Kayboldu mu?''
''Kayıp olduğu bildirildi.'' dedi Wallander. ''Bana kalırsa akrabalarını görmeye gitmiş ve eve haber vermeyi unutmuştur.''
Moberg'in şiş yüzünden bu sözlere kuşkuyla baktığı anlaşılıyordu. ''İyi.'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Eğer ortada bir kayıp varsa vardır. Hiç kimse yarı kayıp olamaz.''
Müdür yardımcısı masanın üstündeki sürahiden bardağına su doldururken ''Ne öğrenmek istiyorsunuz?'' diye sordu.
''Geçen cuma günü öğleden sonra olanları öğrenmek istiyorum.'' diye yanıtladı Wallander. Tüm ayrıntılarıyla, saat kaçta, ne dedi, ne yaptı, ayrıca evi satan ve alan kişilerin de adlarını istiyorum. İleride onlarla da görüşmem gerekebilir.
Louis Akerblom'u daha önceden tanır mıydınız?
Onunla defalarca karşılaşmıştım diye cevapladı Moberg. 4 alım satım işlemini birlikte yapmıştık.
Bana geçen cuma gününden söz edin.
Müdür yardımcısı ceketinin iç cebinden not defterini çıkardı.
''Randevumuz 2'yi çeyrek geçeydi.'' dedi. ''Louis Akerblom toplantı saatinden birkaç dakika önce geldi. Havanın güzelliğinden söz ettik.''
''Gergin ya da endişeli bir hali var mıydı?'' diye sordu Wallander.
Moberg cevap vermeden kısa bir süre düşündü.
''Hayır.'' dedi. ''Tersine çok mutlu görünüyordu. Daha önce onun genellikle sinirli biri olduğunu düşünürdüm. Ama cuma günü kesinlikle öyle değildi.''
Wallander başını sallayarak anlatmayı sürdürmesini belirtti.
Daha sonra da müşteriler geldi. Nilsson adında genç bir çiftle, Sövde'de ölen mal sahibinin temsilcisi. Bir toplantı odasında oturduk ve tüm işlemi gözden geçirdik. Alışılmışın dışında bir şey yoktu. Tüm evrak ve belgeler yasalara uygundu. Tapu, ipotek senedi, borç formları, işlemler fazla sürmedi. Ayrılırken herhalde birbirimize iyi hafta sonları dilemişizdir. Ama bunu tam olarak hatırlayamıyorum.
Louis Akerblom telaşlı mıydı diye sordu Wallander.
Müdür yardımcısı bir an için düşündü.
''Olabilir.'' dedi. ''Evet galiba, emin değilim. Ama emin olduğum başka bir şey var.''
''Ne?''
''Doğruca arabasına gitmedi.''
Moberg küçük park alanına bakan pencereyi işaret etti.
''Bu park alanları banka müşterilerine ayrılmıştır.'' diye sürdürdü konuşmasının müdür yardımcısı. ''Geldiğinde arabasını oraya park ettiğini görmüştüm. Bankadan ayrıldığında ben hala bu odada telefonla konuşuyordum. Buradan her şeyi görebiliyorum.'' Arabasına bindiğinde eğer yanlış hatırlamıyorsam elinde bir torba vardı. Evrak çantasının dışında demek istiyorum.
Torba mı diye sordu Wallander. Neye benziyordu?
Moberg omuzlarını silkti.
Torba neye benzer ki dedi müdür yardımcısı. Plastik değildi, kağıttı galiba.
Sonra da arabasına binip gitti öyle mi?
Gitmeden önce arabasından telefon etti.
Kocasına diye geçirdi içinden Wallander. Şimdiye değin her şey birbirine uyuyordu.
O sırada saat 3'ü biraz geçiyordu dedi Moberg. 3:30'da başka bir toplantım daha vardı ve hazırlanmam gerekiyordu. Telefon konuşmam biraz uzun sürmüştü.
Ne zaman gittiğini görebildiniz mi?
Hayır, kendi çalışma odama dönmüştüm.
Demek onu son gördüğünüzde araba telefonundan konuşuyordu.
Moberg evet dercesine başını salladı.
Arabası ne markaydı?
Araba konusunda iyi olduğum söylenemez dedi müdür yardımcısı. Ama koyu renkti. Galiba lacivertti.
Wallander not defterini kapattı. Eğer aklınıza bir şey gelirse beni hemen arayın dedi. Küçük bir ayrıntı bile çok önemli olabilir.
Wallander alıcı ve satıcının adlarını ve telefon numaralarını yazdıktan sonra bankadan ayrıldı. Ön kapıdan dışarı çıktıktan sonra meydanda bir an durdu.
Kağıt torba dedi kendi kendine. Fırıncılar kağıt torba kullanırlar.
Tren yoluna paralel yolda bir fırın olduğunu hatırladı. Karşıya geçerek sola döndü. Tezgahtaki genç kız cuma günü de orada çalışıyordu. Ama Wallander'in gösterdiği Louis Akerblom'un resmine baktığında onu hatırlamadığını söyledi.
Diğer fırına gitmiş olmalı dedi satıcı kız.
O nerede? Genç kız yeri tarif edince Wallander bu fırının bankaya çok yakın olduğunu gördü. Fırından içeri girer girmez yaşlıca bir kadın ona ne almak istediğini sordu. Wallander kadına kimliğini göstererek Louis Akerblom'un fotoğrafını uzattı. ''Acaba bu resimdeki hanımı tanıyor musunuz?'' diye sordu. ''Geçen cuma günü büyük bir olasılıkla saat 3 civarında sizden alışveriş yaptı.'' Yaşlı kadın resmi daha iyi görebilmek için gözlüklerini taktı.
''Bir şey mi oldu?'' diye sordu merakla. ''Kim bu kadın?''
Wallander kibar bir sesle ''Lütfen bana onu daha önce görüp görmediğinizi söyleyin.'' dedi. Kadın başını evet dercesine salladı.
''Onu hatırlıyorum.'' dedi. ''Galiba pasta almıştı.'' ''Evet, şimdi daha iyi hatırladım.'' Petifor'da ekmek almıştı.
Wallander bir an için düşündü.
Kaç tane petifor aldı diye sordu.
4. Pastaları kutuya koyacaktım ama buna gerek olmadığını, torbanın da o işi göreceğini söylediğini hatırlıyorum. Acelesi var gibiydi.
Wallander başını salladı. Dükkandan çıktıktan sonra nereye gittiğini gördünüz mü?
Hayır, o sırada başka müşteriler de vardı.
Teşekkür ederim dedi Wallander. Çok yardımcı oldunuz.
Ne oldu diye sordu kadın.
Hiçbir şey diye cevap verdi Wallander. Her zamanki sıradan sorular.
Fırından çıkarak Louis Akerblom'un arabasını park ettiği bankanın arkasındaki otoparka doğru gitti. Fazla bir yol alamadık diye geçirdi içinden. İşte tam bu noktada kadının izini kaybediyoruz. Evi görmek için buradan hareket ediyor ama evin nerede olduğunu henüz bilmiyoruz. Arabasına bindikten sonra da telesekretere bir mesaj bırakıyor. Keyfi yerinde kendisine ve çocuklarına pasta almış ve saat 5'te kendi evinde olmayı tasarlıyordu. Saatine baktı. 3'e 3 vardı. 3 gün önce Louis Akerblom da tam bu saatte tam bu noktada duruyordu. Wallander bankanın önüne park ettiği arabasına doğru gitti. Arabaya biner binmez hırsızın çalamadığı birkaç kasetten birini teybe koydu. Ve o ana dek öğrendiklerini özetledi kafasında. Akerblom ailesinin 4 bireyinin cuma akşamı yiyemedikleri 4 pastayı düşünürken Placido Domingo'nun gür sesi arabayı doldurdu. Birden pastaları yemeden ailenin dua edip etmeyeceği geldi aklına. Tanrı'ya inanmanın nasıl bir şey olduğunu düşündü. Aynı anda aklına bir başka fikir daha geldi. Olayları konuşmak için merkezdeki toplantıya gitmeden önce bir görüşme daha yapabilecek zamanı vardı.
Robert Akerblom ne demişti?
Papaz Tureson. Wallander arabayı çalıştırdı ve Yistat'a doğru sürdü. E14 karayoluna geldiğinde hız sınırını zorlamaya başlamıştı. Merkezin santral memuresi Ebba'yı arayarak Papaz Tureson'u bulmasını ve derhal kendisiyle görüşmek istediğini söylemesini rica etti. Yistat'a gelmeden az önce Ebba arayarak Papaz Tureson'un Metodist Kilisesi'nde olduğunu ve kendisini görebileceğini söyledi.
''Ara sıra kiliseye gitmende bir sakınca yok.'' dedi Ebba.
Wallander geçen yıl Riga'daki kilisede Bayipa Liepa ile geçirdiği geceleri düşündü. Ama hiçbir şey söylemedi. İstese bile o sırada onu düşünecek zamanı yoktu. Papaz Tureson uzun boylu, yapılı, kır saçlı orta yaşlı biriydi. El sıkışırken Wallander adamın nedenli güçlü olduğunu hissetti. Kilisenin içi oldukça basitti. Wallander kiliselerde genellikle hissettiği o yoğun baskıyı bu kez duyumsamadı. Mihrabın yanındaki tahta sandalyelere oturdular.
''Birkaç saat önce Robert'la konuştum.'' dedi Papaz Tureson. ''Zavallı adam, perişan bir halde. Louis'i daha bulamadınız mı?''
''Hayır.'' diye cevap verdi Wallander.
''Acaba ne oldu? Louis kendini tehlikeye atabilecek bir kadın değildi ki.''
''Bazen insan kadere karşı koyamıyor.'' dedi Wallander.
''Ne demek istiyorsunuz?''
''İki tür tehlike vardır. Bunlardan biri insanın kendisini içine attığı tehlike, diğeri ise sizi içine çeken tehlike. İkisi aynı şey değildir.''
Papaz Tureson ellerini iki yana açtı. Çok endişeli bir hali vardı. Çocuklara ve Robert'a üzüldüğü her halinden belli oluyordu.
''Bana ondan söz edin.'' dedi Wallander. ''Nasıl biriydi? Onu uzun zamandan beri mi tanıyordunuz? Akerblomlar nasıl bir aileydi?''
Papaz Tureson son derece ciddi bir ifadeyle Wallander'a baktı.
Sanki her şey sonuçlanmış gibi sorular soruyorsunuz dedi. Özür dilerim, bu benim kötü alışkanlıklarımdan biri dedi Wallander. Elbette nasıl biri diye sormak istemiştim. Papaz bu kilisede 5 yıldan beri çalışıyorum diye söze başladı. Aslen Göteborglu olduğumu belki biliyorsunuz. Akkerblomlar ben buraya geldiğimden beri kiliseye üyeler. Her ikisi de Metodist ailelerden geliyor ve birbirlerini de ilk kez kilisede görmüşler. Şimdi de kızlarını gerçek birer Metodist gibi yetiştiriyorlar. Robert ve Louis son derece iyi insanlardır. Çalışkan, cömert ve tutumlu kişiler. Onlardan başka türlü söz etmek olası değil. Aslında onları birbirinden ayrı düşünmek olası değildir. Kilisemizin üyeleri Louis'in kaybolmasına çok üzüldüler. Dünkü dua sırasında bunu yoğun bir şekilde hissettim. Kusursuz aile, görünürde tek bir pürüz bile yok diye geçirdi içinden Wallander. 1000 farklı kişiyle de konuşsam hepsi aynı şeyi söyleyecek. Louis Akerblom'un tek bir kötü tarafı bile yok. Tek bir tane bile. Tek garip olay onun ortadan kaybolması. Ama yine de eksik ya da ters bir şeyler var.
Bir şey mi düşünüyorsunuz dedektif diye sordu Papaz Tresson.
Eksiklikleri düşünüyordum dedi Wallander. Bu tüm dinlerin ortak yanı değil midir? Yani Tanrı'nın zayıflıklarımızı, eksikliklerimizi gidermek konusunda bize yardım edeceği.
Elbette.
Ama görünen o ki Louis Akerblom'un bir tane bile eksikliği, zayıflığı yok. Onunla ilgili söylenen her şey kusursuz biri olduğu doğrultusunda. Bu da beni kuşkulandırıyor. Gerçekten böylesine tepeden tırnağa iyi insanlar var mı?
Louis işte böyle bir insan dedi Papaz Tresson.
Onun neredeyse bir melek olduğunu mu söylüyorsunuz?
Pek değil dedi Papaz Tresson. Kilisenin düzenlediği sosyal akşamların birinde bir keresinde kahve yapmıştı. Kahve yaparken elini yakmıştı. Yüksek sesle küfrettiğini duydum.
Wallander geriye dönüp her şeye yeniden başlamayı düşündü.
Karı kocanın kavga etme olasılığı yok değil mi diye sordu.
Kesinlikle yok diye karşılık verdi Papaz Tresson.
Başka bir adam?
Elbette yok. Umarım Robert'a bunları sormazsınız.
Dini açıdan bazı kuşkulara kapılmış olabilir mi?
Bunun asla söz konusu olmayacağından eminim. Olsaydıysa derdim.
İntihar etmesi için herhangi bir neden var mıydı?
Hayır.
Ya da çıldırması için?
Neden çıldırsın ki? Son derece dengeli bir kişiliği var onun.
Wallander kısa bir sessizlikten sonra birçok kişinin bir ya da birkaç sırrı vardır dedi. Louis Akerblom'un da ne kocasıyla ne de başkalarıyla paylaşamayacağı bir sırrı olamaz mı?
Papaz Tresson başını salladı. Elbette herkesin bir sırrı vardır dedi. Genellikle de bunlar karanlık, kasvetli sırlardır. Ama yine de Louis'in ailesini terk etmesi ve bunca üzüntüye neden olmasını gerektiren bir sırrı olduğunu kesinlikle sanmıyorum.
Wallander'in başka sorusu yoktu.
Eksik bir şeyler var diye geçirdi içinden. Bu kusursuzluk resminde eksik olan bir şey var.
Ayağa kalkarak Papaz Tresson'a teşekkür etti. Kilisenize gelen diğer kişilerle de konuşacağım dedi. Tabii eğer ortaya çıkmazsa.
Ortaya çıkmak zorunda dedi Papaz Tresson. Başka bir olasılık yok.
Wallander Metodist Kilisesi'nden ayrıldığında saat 4'ü 5 geçiyordu. Yağmur başlamıştı. Sert rüzgarda ürperdi. Kendini çok yorgun hissediyordu. Bir süre arabada oturdu. 2 küçük kızın annelerini yitirdikleri düşüncesiyle başa çıkamıyor gibiydi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.